gerçekten. Oysa adımız ve uğurumuz için.
Hayatın sesleri. Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni haftanın ilk iş gününde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikteyiz sizlerle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi, KORA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir araştırma merkezi. Kafkasya, Orta Asya, Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri üzerine önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu merkeze ilişkin detayları Orta Doğu Teknik Üniversitesi Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayça Ergun Özbolat aktaracak bizlere. Ve sevgili dinleyicilerimiz hemen sonrasında değerli bir konuğumuz daha olacak. Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi ve Uludağ Girişim Akademisi Başkanı Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı bizlerle birlikte olacak. Eğitimde yeni yaklaşımları, geleceğin eğitim sistemini ve yeni nesil dersleri konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Dün gece neredeydin? Sorsam söyler miydin? Kim bilir kim neydin? Soralım o zaman. Bekle Allah bekle, bir sürü laf dinle. Gülesim geldi yine, gülelim o zaman. Kalbimde we'll seni. Seni bal seni.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayçe Ergun Özbalat bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzla aslında merkezi konuşacağız. KORA kısa adı, Karadeniz Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi. Hemen değerli konuğumuza, değerli hocamıza soralım. Ne zaman kuruldu KORA, hangi amaçlarla kuruldu, bugün neler yapıyor diye başlayalım.
Çok teşekkür ederim. KORA 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan bir araştırma merkezi, sizin de söylediğiniz gibi. Bizim kuruluş tarihimiz Sovyetler Birliği'nin dağılmasının hemen sonrasındaki döneme denk geliyor. O zaman üniversite yönetimi ve İktisadi Bilimler Fakültesindeki Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe Yatan'ın inisiyatifiyle bölgeyi anlamak, bölgeyi öğrenmek ve bölge uzmanları yetiştirmek amacıyla rektörlüğe bağlı bir araştırma merkezi olarak kuruluyor KORA. Amacı o zaman da, hani sizin de adından okuduğunuz gibi, Karadeniz bölgesi, Kafkasya bölgesi ve Orta Asya bölgesini kapsayan, aslında geçmiş Sovyet coğrafyasındaki bütün ülkeleri kapsayan, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri üzerine araştırmalar yapan bir araştırma merkezi olmak. KORA faaliyetine disiplinler arası çalışmalar ekseninde yürütüyor. Yani bu ne demek? Siyaset bilimi, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, ekonomi, tarihin bağımsız olarak araştırmalar, tarih alanlarında bağımsız olarak araştırmalar yürütebileceğiniz gibi bunların kesişme noktalarında ortak çalışmalar da yürütebiliyorsunuz demek. Biz çok genç bir araştırmacı kadrosuyla aslında bölgeyi çalışmaya başladık. Ben KORA'nın ilk araştırma görevlilerinden birisiyim. O zaman 95-96 yılında Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Dışişleri Bakanlığı'na bağlıydı.
TİKA.
TİKA. Dışişleri Bakanlığı'na bağlıydı. TİKA ile beraber biz Türk araştırmacının araştırmalarının teşvik projesi başlığı altında bir proje hayata geçirdik. Amacımız da şuydu, araştırmacılar, yani bölge ülkelerini çalışacak olan araştırmacılar bölgede veya ülkede alan araştırması yaparak, bu siyaset bilimi alanında olabilir, uluslararası ilişkiler olabilir, sosyoloji olabilir, tarih olabilir. Alan araştırmasını yaparak, yani derinlemesine mülakatlar yaparak, yani odak grup çalışmaları yaparak, yani ya da arşiv çalışması yaparak bölge ülkeleri hakkında araştırmalar yapmalarını amaçlamaktaydı. O zaman işte biz tahmin edersiniz ki işte daha Türkiye'de böyle, yani bizim akademi geleneğimizde bir Sovyetoloji geleneği olmadığı için, o açıdan baktığımızda, yani Sovyet çalışmaları geleneği olmadığı için, Sovyetler Birliği çalışanlar da çok, hani az sayıda araştırmacı ya da öğretim üyesi olduğu için, bizim aslında Sovyet sonrası döneme bakabilmek için mutlaka oraya gitmemiz gerekiyordu. Evet. Hem Sovyet dönemini öğrenmek için, hem Sovyet sonrası dönemi öğrenmek için. Şimdi böyle size anlatırken hep böyle o ilk uçak, iniş, ben Azerbaycan çalışıyorum, Bakü gözümün önüne geliyor ve işte ilk araştırma heyecanları tabii hepimiz için olağanüstü bir deneyimdi.
Siz üniversite sonrası yüksek lisans
eğitimi yaparken gittiniz. Evet.
Uluslararası ilişkiler alanında eğitim almıştınız.
Evet, ama sosyolojide yüksek lisans yapıyordum o zaman ve Azerbaycan'da siyasal seçkinlere çalıştım. Siyasal seçkinler ve demokratikleşme sürecini çalıştım. Bu ne demek? İşte o zaman Azerbaycan parlamentosu 125 milletvekilinden oluşuyordu. 55 tanesiyle mülakat yaptım. Yani şimdi o yaşta bir araştırmacıyı düşündüğünüz zaman, hani o zaman, bundan hani 20 yıl kadar önce, hakikaten müthiş bir deneyimdi.
Evet, ve o imkanı size sunmuş olmaları da aslında bence çok kıymetli.
Olağanüstü bir vizyondu. Yani olağanüstü bir vizyondu gerçekten. Ve hani yani o zaman dediğim gibi TİKA Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olduğu için, yani oradaki büyükelçiliklerle, yani her ülkedeki büyükelçiliklerle, her ülkedeki TİKA temsilcileriyle ortaklaşa çalıştık. Biz çok gençtik o zaman. Onlar bize çok sahip çıktılar, çok destek oldular. Yani hani bu o zaman, yani bundan 25 sene önce orada araştırma yapmak, 20 sene önce orada araştırma yapmak, hani herhangi bir Batı Avrupa ülkesinde, hatta Türkiye'de araştırma yapmak gibi değildi yani. Hani biz İlk gidenlerdik burada.
O yüzden son derece heyecan verici bir deneyimdi. Daha sonra Kora'daki araştırma altyapısını daha eğitim alanına taşımaya karar verdik. Ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Avrasya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı kuruldu. Biz işte doktoralarını yapmış bölge uzmanları olarak hem kendi bölümlerimizde ders vermeye devam ettik, hem de Avrasya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı'nda ders vermeye devam ettik. Yani Kora'da Avrasya Çalışmaları da Türkiye'de Sovyet sonrası dönem çalışmalar açısından kendi kurumsallaşmalarının ilk örnekleridir.
Evet, dediniz ki oraya gittik ve orayı öğrendik aslında. Hani siz Azerbaycan'ı öğrendiniz, evet. Sizin gibi değerli hocalarımız farklı alanları, farklı bölgeleri öğrendiler. Peki bu öğretilerin ülkemizde o bölgeler arasında ilişkiler anlamında ne gibi katkıları olduğunu gözlemlediğiniz zamanda?
Yani çok ciddi katkıları olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yani bölge uzmanı olmak ya da bölgeye çalışmak, tabii bu arada bunun illa Kafkasya, Orta Asya olması gerekmiyor. Yani bu Orta ve Doğu Avrupa olabilir, Balkanlar olabilir, Orta Doğu olabilir, Avrupa olabilir. Yani bu birincisi bizim ikinci kaynaklar dediğimiz kaynaklara dayanmadan, tabii onları da kullanarak, ama birinci kaynaklar dediğimiz kaynaklara dayanarak çalışmalar yapmak, tabii hem akademik yazına katkı açısından, hem bilimsel bilgi üretimi açısından, hem de aslında hem bu açılardan önemli, hem de aynı zamanda da hani siyasal yapılma açısından da çok önemli. Yani hani geri bildirimde bulunmak, siyasal yapıcılara geri bildirimde bulunmak açısından, araştırmaları onların hizmetlerine veya görüşlerine sunmak açısından elbette çok önemli. Yani biz o anlamda şöyle, yani onlar da bizi tanıdı, biz de onları, evet, tanıdık. Yani
karşılıklı bir iletişim, bir etkileşim oldu mu?
Oldu, ama yani mesela ben Azerbaycan için konuşursam, en iyi bildiğim ülke olarak, yani Azerbaycan'da Türkiye algısı ve bilgisi, ben oraya gittiğim noktada bizimkinden kat kat üstteydi. Yani hani benim şahsen ve Türk kamuoyunun genellikle, yani Azerbaycan bilgimiz ve algımız ve nasıl diyeyim, hafızamız yoktu. Ama onların vardı. Bu da tabii çok ciddi bir, çok sıcak bir hoş geldinle sonuçlanıyor aslında. Sonra hoş geldini duyduktan sonra siz de onlara hoş geldin demeyi, hoş geldiniz demeyi, evet, öğreniyorsunuz aslında.
Evet, şimdi araştırmacılarımız yine oraya gitmeye devam ediyorlar sizin gibi.
Tabii.
Onlar hangi alanlarda çalışıyor, nerelere gidiyorlar?
Yani şöyle söyleyebilirim ben. Orta Asya ve Kafkasya'daki ülkeler, ağırlıklı olarak Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya, Ukrayna üzerine araştırma yapan araştırmacılarımız var. Orta ve Doğu Avrupa çalışan araştırmacılarımız var. Bunlar siyaset bilimi, ekonomi, uluslararası ilişkiler, tarih, sosyolojinin her alanında aklınıza gelebilecek araştırmalar yapıyoruz. Yani enerji kaynakları da çalışıyoruz. Uluslararasılaşma da çalışıyoruz. Ulusal kimlik oluşumunda çalışıyoruz. Demokratikleşme ve sivil toplumun gelişiminde çalışıyoruz. Avrupalılaşmayı da çalışıyoruz. O ülkelerin dış politikalarını veya Türkiye ile olan ikili ilişkilerini de çalışıyoruz. Bölge kavramı ve bölge algısı üzerine de çalışıyoruz. Mesela şu anda bir Karadeniz algısı, TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olan bir bölge ülkelerinin Karadeniz algısı üzerine bir projemiz var. Yani daha çok dediğim gibi, yani disiplinler arası kesişme alanlarında da çalışabiliyoruz. Tek bir ülkede çalışabiliyoruz ya da karşılaştırmalı analizlerde yapabiliyoruz.
Evet, bize bir broşür getirdiniz. Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi KORA'nın Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde çıkan bir broşürünü. Aynen şöyle yazıyor broşürün ilk sayfasında: ODTÜ Avrasya'yı KORA'yla kucaklıyor. Ve tabii detayları açıklanmış. Birçok uluslararası proje ismi görüyorum ben burada. Biraz bu projelerden bahsetmenizi rica edeyim. Sevgili dinleyicilerimiz merak ediyorlardır. Çünkü evet, araştırmalar yapılıyor ama mutlaka bir projeyle bir şekilde bağdaştırılıyor ve sonuçlanıyor belki de. Neler yapılıyor uluslararası alanda?
Şimdi sizin de broşürden gördüğünüz gibi bizim bir ulusal kaynaklı projelerimiz var. Bir de uluslararası kaynaklı projelerimiz var. Uluslararası kaynaklı projelerimiz yani geçmişten itibaren sayarak geleyim. Bu projelerin birkaç türlü, birkaç çeşidi ya da birkaç formatı olabiliyor. Bu bir konferans ya da çalıştay organizasyonu da olabiliyor. Bu bir araştırma projesi de olabiliyor. Biz kuruluşumuzdan bugüne UNDP, UNICEF ile birlikte proje, yani onların kaynaklarını sağladığı projelerde yaptık ama bildiğiniz gibi 2000'lerin başından itibaren Avrupa Birliği fonlarından yararlanmaya başladı Türk üniversiteleri. Sadece Türk üniversiteleri değil, bütün Avrupa evet. üniversiteleri. Bunlar çok rekabetçi, büyük konsorsiyumların yürüttüğü ama aynı zamanda maddi imkanları araştırmalar için son derece iyi kaynaklar sunan projeler. Biz 2005'ten itibaren Avrupa Birliği fonlarından olan önce 6. çerçeve sonra 7. çerçeve projelerinde koordinatör ve partner olarak, ortak olarak çeşitli araştırma gruplarında yer aldık.
Bu çerçeveler neyi gösteriyor?
Şimdi Avrupa Birliği çerçeve programı çerçevesinde evet. bir takım tematik öncelik alanları belirleniyor. Bu göç olabiliyor, bu Avrupalılaşma olabiliyor, bu entegrasyon olabiliyor, bu güvenlik olabiliyor, bu demokratikleşme, sivil toplum olabiliyor. Bir takım tematik alanlar belirleniyor. Evet. O tematik alanlarda bir takım çağrılar çıkıyor. Bir, iki paragraftan oluşan proje çağrısı metinleri. Siz o proje çağrısı metinlerine göre, yani sizin uzmanlık alanınıza da uygunsa, bir konsorsiyum kuruyorsunuz. Bu konsorsiyumlar genellikle 8 ila 15 ortaklı Avrupa üniversiteleriyle birlikte. Hı hı. Avrupa Birliği üyesi ve üyesi olmayan üniversitelerle birlikte bir konsorsiyum kuruyorsunuz ve o projeye başvuruyorsunuz. Bunlar genellikle 2-3 milyon dolarlık, pardon, euroluk projeler olabiliyor. Ve genellikle de sadece bir çağrıdan bir proje destekleniyor. Bazen iki proje destekleniyor. Biz 2005'ten itibaren yoğun bir şekilde 6. ve 7. çerçeve projeleri gerçekleştirdik. Bunun için de Orta ve Doğu Avrupa boyutumuzu zenginleştirdik. Uzmanlığımızı daha doğrusu zenginleştirdik, geliştirdik. Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz bölgesi uzmanlığımızı onlara taşıdık. Onlara o projeleri entegre ettik. Uluslararası kaynaklarımız genellikle böyle.
Peki o ülkelerden ülkemize böyle gelen araştırmacılar da muhakkak vardır
tabii.
Onlar nerede çalışıyor? Nasıl bu hani KORA bünyesinde mi çalışmalarını sürdürüyorlar?
Bazen bize misafir öğretim üyesi olarak geliyorlar. Bazen doktor araştırmaları için gelen öğrenciler oluyor. Hı hı. Biz onlara işte bir mekan sağlıyoruz. Ondan sonra alan araştırmalarında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazen de Erasmus bünyesinde, Erasmus ve Erasmus Plus bünyesinde hı hı. öğretim üyesi değişimi programlarından öğretim üyeleri geliyor. Biz de gidiyoruz. Yani biz de artık demeyeyim yani yaklaşık 10 senedir evet. falan çalıştığımız ülkelerin üzerine çalıştığımız ülkelerin üniversitelerinde kısa dönemli, orta dönemli yine dersler veriyoruz. Aynen bizden Eylül'de oradaydım. Eylül, Ekim ayında Azerbaycan'daydım. Evet, ondan sonra biraz artık yani eğitim ve ders vermeyle araştırma artık bir arada yürümeye de başladı. Tabii bu hani akademik ağlar ve bu işbirliği imkanları aslında işbirliği geçmişi daha doğrusu. Çünkü biz hepimiz birlikte büyüdük. Yani araştırmacı olarak birlikte büyüdük. Birlikte doktoralarımızı bitirdik. Yani hep birlikte o yani sadece bölge değil. Bunun tabii bir de Amerika ve Avrupa boyutu da var. Yani o anlamda bugün dünyada Azerbaycan çalışan herkes birbirini tanır diyebilirim ben. Evet. Yani hani böyle bir takım konferanslar ve çalıştaylardan dolayı. Bir süre sonra hani bir olgunluğa erişmiş oluyor bilgi birikiminiz. Şimdi ortak makaleler yazıyoruz, ortak projeler üretiyoruz, ortak konferanslar düzenliyoruz, ortak çağrılara çıkıyoruz. O yüzden yani akademik işbirliği anlamında biraz iddialı olacak ama hani KORA'nın bölge ile Türkiye arasındaki o akademik işbirliği imkanlarını kurması hı hı. ve geliştirmek açısından son derece önemli rol oynadığını
düşünüyorum. Güzel bir iletişim ağı olmuş sizlerin sayesinde. Siz de hani dediğinizde ilk gidenlerden biriyim. Aslında ilk olmak da bence bambaşka bir duygu ve meziyet olsa gerek. Çünkü siz başını da biliyorsunuz. Şu anda evet. Her şeyin içindesiniz. Evet. O iki hani baş ve son, yani şimdi son değil tabii, devamı da gelecek ama şimdilik diyelim. O ilk başladığınız 92 yılından 2020'ye kadar geçen uzun da bir süre ve aslında her şeyi bizzat görerek takip ettiniz ve bizzat içinde yaşayarak bulundunuz. Bu gerçekten çok kıymetli. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Şimdi pek çok projeden bahsettiniz. Bu projelerin bulguları sonucu neler yapılıyor? Var mı öyle hani proje evet hazırlanır ama rafa kalkmaz da uygulanır. O tür uygulamaya yönelik çalışmalar da var mı?
Var. Yani bu ürettiğiniz bir, yani genellikle bu tür projelerde, yani biraz önce bahsettiğim uluslararası projelerde ve bazı ulusal projelerde de, mesela TÜBİTAK destekli projelerde de öncelikle proje çıktılarının kamuoyuyla paylaşılması zaten ön koşullardan biri. Bu kamuoyuyla paylaşılması bizde Çalıştay ve konferans formatında
ve bildiri
oluyor.
anlamında oluyor.
Daha bu hani daha ulusal ölçekte, daha küçük çalıştaylar ya da büyük konferanslar şeklinde de olabiliyor, birincisi. İkincisi, ürettiğiniz bilgi birikimiyle siz, yani tebliğlerle o aşamada daha siz hani bir takım uluslararası çalıştay ve konferanslara katılabiliyorsunuz. Daha sonra da biraz önce sizin dediğiniz gibi hani bunun rafa kaldırılmaması için tabii bu aynı zamanda bir yüksek lisans tezi veya doktora tezi de olabiliyor, evet. Yani bunların kaldır, yani hem bunların hem sizin ürettiğiniz bilginin rafa kaldırılmaması için daha ağırlıklı olarak ulusal yayınlar, ağırlıklı olarak uluslararası yayınlar, daha çok uluslararası yayınlar, daha az ulusal yayınlar olarak bilgi birikimine katkıda bulunuyoruz. Makale kadar sık olmasa da ya da kitap bölümü kadar sık olmasa da monograf dediğimiz ya da derleme formatında bir takım kitaplarda yayınlıyoruz. Mesela evet. Bizim merkezimizin dört tane, merkezimizin demeyeyim, başka yayın evlerinden çıkan, çünkü bizim bir yayın evimiz yok. Merkez ekibimizin ürettiği 5 tane derleme kitap bulunuyor.
Ne güzel. Bir de sosyal etki değerlendirme projeleri gördüm ben bu broşürde. O nedir? Ondan da biraz bahsedelim mi?
Tabii, sosyal etki değerlendirme projeleri bizim daha çok Bakü Tiflis Ceyhan projesiyle ilgili olarak başladığımız. Ama başka çevre koruma alanlarında da ilerlettiğimiz, ama asıl Bakü Tiflis Ceyhan projesinin sosyal etki değerlendirmesiyle biz sosyal etki değerlendirmelerine başladık. Genellikle merkez bir merkez oluyor. Merkez araştırma ekiplerini oluşturuyor. Çünkü hani bu sosyal etki değerlendirme projelerinde siz de biliyorsunuz ki farklı uzmanlıklar ve farklı disiplinler gerekebiliyor. Evet. Mesela balıkçılık gibi ya da nasıl diyeyim, jeoloji mühendisliği gibi ya da petrol mühendisliği gibi. O anlamda bu tür sosyal etki değerlendirme projelerinde merkezimiz bir araştırma ekibi oluşturuyor. Bu araştırma ekibiyle de o projeleri destekleyip raporlamasını yapıyor.
Evet, fotoğraf olarak da tam geleneksel kıyafetleriyle üç genç kızı görüyoruz. Bu nereden fotoğraflar?
Bakayım, bu sosyal etki projemiz değil diye düşünüyorum. Bu Özbekistan.
Çok güzel. Türkiye'den de yine resimler var içinde. Bu arada konferans, seminer ve çalıştaylar düzenlediğinizden de bahsettiniz. Yakın zamanda izlenebilecek ya da halkın da katılabileceği bu tür etkinlikler var mı? Duyurabilir miyiz?
Tabii duyurabiliriz. Mayıs ayında, tam olarak Mayıs'ın kaçında olacak bilmiyorum ama Mayıs ayının ikinci yarısında şu anda TÜBİTAK destekli, biraz önce söylediğim Karadeniz bölgesi ve bölge ülkelerinin Karadeniz bölgesi algısı üzerine bir projemiz var. O projenin ve biraz önce gene söylediğim gibi hani ön koşullarından bir tanesi zaten bu çıktıların kamuoyuyla paylaşılması. Evet. Onunla ilgili bir konferans düzenlemeyi düşünüyoruz.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde olacak. Son olarak da öğrenci kardeşlerimize ve şimdi biz yurt dışına yayın yapan bir radyoz, yurt dışındaki bu anlamda çalışmak isteyen arkadaşlarımıza bir çağrınız ya da bir bilgi aktarımınız olur mu?
Yani biz kendilerini merkezimizde ağırlamaktan, yardımcı olmaktan, destek olmaktan son derece memnuniyet duyarız. Bizim merkezimizde çalışan, yani doktorasını bitirmiş uzmanlarımız da var. Hali hazırda yüksek lisans ve doktoralarını yapmakta olan uzmanlarımız da var. Hepsinin bölgeyle aşinalığı, bölge uzmanlığı, bölge bilgisi son derece iyi olan araştırmacılarımız. Kendilerine o anlamda destek, bilgi, yardım açısından tatlı bir hoş geldin. Siz hoş geldiniz. Evet diyebileceğimizi ve destek olabileceğimizi düşünüyorum. Kendilerini ağırlamaktan elbette memnuniyet duyarız.
Çünkü onlar da belki tam da sizin bu üzerinde çalıştığınız hem Orta Asya ülkeleri hem Karadeniz anlamında çalışmak isteyenler olabilir. O zaman biz duyurumuzu, çağrımızı yapmış olalım. İlgilerini çekerse internet sitemiz üzerinden de detayları öğrenebilirler. Lütfen internet sitenizi de söyleyin. Bilgi alabilecekleri ve özellikle bu çalıştayları, konferansları, seminerleri takip edebilecekleri bir yer varsa, bir mecra varsa ya da bir Facebook hesabı belki bildirebilirsiniz.
Tabii www.kora.mitu.edu.tr adresinden Kora'nın faaliyetlerine ulaşabilirler.
Takip
güncellenmiş faaliyetlerine ulaşabilirler.
Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizi tanımak da bizim için çok büyük keyifti ve çalışmalarınıza hem kolaylıklar hem de başarılar diliyoruz. Bu alanda çalışan öğrenci arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Lütfen selamlarımızı iletin.
Baş üstüne. Çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayça Ergun Özbolat stüdyo konuğumuzdu. Merkezin çalışmaları üzerine, projeler üzerine, KORA üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Edersin. Ben ağlarım, belki gülerim, yerine senler bul, mutlu ederim. Ben koydum her şeyi, çok zorlandım. Kitchen seni düştüm kirli ku.
yeni bir yol. O yol benim olsun yolum, açık olsun. Ben koydum her şeyi, çok zorlandım yoluna. Unutmak için seni kendi yoluma, yolumdan çıktığımda yeni bir yol bulacaksın. O yol senin olsun, yolun açık olsun.
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi ve Uludağ Gelişim Akademisi Başkanı Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, biz odada, daha doğrusu oda diyorum artık stüdyoyu, o kadar çok benimsedik ki biz stüdyomuzda yalnız değiliz. Kaç kişiyiz biliyor musunuz? Ben, değerli konuğum ve şu anda önümde olan yaklaşık 10 adet kitap. Ellerinize, kollarınıza, yüreğinize sağlık. Çünkü
ederim.
O kitapların her biri bir birey ve her biri nice bireyler yetiştiriyor. Emeğinize sağlık. Ben şöyle hemen önümdekilerden başlayayım. Kitap isimlerini söylemeye: Zaman Yönetimi, Etkili Liderlik, Okuma Becerileri, Temel İletişim Becerileri, Toplantı Yönetimi ve niceleri. Hepsini inşallah süremiz el verdiğince sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Ama öncesinde değerli konuğumuzu biraz tanıyalım. Bu kitapların, tabii bunlar sonuç ürün ama
evet,
bu sonuç
doğru.
Ürüne gelesiye kadar eminim ki çok yollardan geçmiştir bu kitaplar ve içindeki her bir sözcük. Biraz sizden bahsedebilir miyiz? Nasıl çıktı, nasıl oluştu bu kitaplar?
Aslında bunu bir benzetmeyle isterseniz aktarayım size.
Lütfen, buyurun.
Şimdi biz 4 yıllık lisans eğitimi yapıyoruz üniversitede. Sahne sanatları bölümünün 2 ana sanat dalı var: oyunculuk ve yazarlık. Ben yazarlık bölüm başkanlığı yapıyorum. Çocuklarımızı seçip de okula başladıklarında ilk derslerde yazmak için çok hevesliler. Fakat onlar hep şu benzetmeyle yazmanın nasıl bir şey olduğunu anlatırım. Yazma ahşap bir fıçıya benzer. Hani ahşap fıçıların tabanında bir musluk vardır. Oradan istediğiniz içeceği doldurur içersiniz. Yazmayla ilgili bu ahşap fıçının musluğu ise aşağıda değil, yukarıda. O fıçıyı doldurmadan oradan bir damla içecek alamazsınız. Yazmak böyle bir şey. Yazmak için biriktirmek gerekiyor. Biriktirmek için okumak, gezmek, gözlemlemek, not tutmak gerekiyor. Ve bunlar o fıçıyı doldurdukça, yukarıya doğru yükseldikçe en sonunda artık musluktan birkaç damla birkaç damla almaya başlarsınız. Ama dikkat edin, seviye düştükten sonra yine bir içecek alamazsınız
evet.
Oradan. O zaman yazmak şunu da getiriyor beraberinde: sürekli doldurmanız lazım.
Çok güzel,
sürekli
bir benzetme
o
oldu yani.
Düzeyi tutturmanız evet. Lazım, yoksa yazamazsınız. Elbette bir birikimin ürünü bütün bunlar. Yaklaşık 30 yıldır ben Uludağ Üniversitesi'ndeyim. Bunun 25 yılı da hoca olarak geçti. 18 yıl Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde. Son kalan kısmı 9 yıl ise sahne sanatları bölümünde yazarlık ana sanat dalında geçti.
Emeklerinize sağlık. Ama aslında şöyle, edebiyat tabii ki o birikimin çok önemli bir noktası ama sahne sanatları da hissettiğim ve algıladığım kadarıyla size bambaşka bir alan katmış
tabii.
Eğitiminize. Nedir o kattığı alan? Çünkü burada örneğin temel iletişim becerileri eklenmiş,
evet.
Okuma becerileri eklenmiş,
evet.
Hayatı yazıyorum diye bir kitap görüyorum yine önünde.
Evet.
Hem çocuklar var hem bir ağaç figürü var.
Aslında çok
bunlar
önemli
nasıl
bir kitap
katlanmış?
O. Şöyle ki, İya içimizde yaşayan arkadaş ifadesinin kısaltmasıdır. Ve o kitabın içindeki hikayelerin neredeyse tamamı otistik çocuklarımıza
öyle
aittir.
Mi?
Evet. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nde 3,5 aylık bir yaratıcı yazarlık atölyesi yaptım. Bu yaratıcı yazarlık atölyesinin de öğrencileri otistik çocuklardı. Kaynaştırmalı otistikler, onlara yazmayı öğrettik. Çünkü onların bambaşka bir dünyaları var. Ve bazen o dünyanın ne dibini ne gökyüzünü görebiliyorsunuz. O kadar geniş, o kadar engin, o kadar muhteşem hayaller var. Ve onların bir araya getirdikleri bu hikayeleri de biz İYA ismiyle, içimizde yaşayan arkadaş ismiyle kitaba dönüştürdük. Ulusal bir kitap olarak da şu anda piyasada bulunuyor.
Evet,
o yüzden yazıyor. Bizim için çok özel bir kitap.
Arkasında elinizdeki bu kitap proje ürünlerinden derlenmiştir. Proje ekibinin bütün çocuklara kucak dolusu sevgileri ve selamları var. Ha bir de unutmadan içinizdeki İYA'yı mutlaka bulun.
Evet. Çünkü hepimizin içinde bir arkadaş var gerçekten. Tam şurada yaşayan bir arkadaş. Aslında hastanede tedavi gören bir çocuğun kendi içindeki o arkadaşı bularak iyileşme serüvenini anlatan bir ana hikayeyle başlıyor kitap. Sonra bu ana hikayenin sonunda her çocuğun içinde bir İYA'nın olduğunu ve onun yerleştiği yerin de aslında tam şuramızda göğsümüzün sol tarafına yakın olan kalbinde olduğunu vurguluyor. Hani o öyle bir aslında kalp ki içinde sonsuz bir enerji ve mutluluk var. Şimdi böyle deyince oradan hemen Galip'in bir beytine sıçramak istiyorum. Çünkü Şeyh Galip'in şöyle bir beyti var. Diyor ki insan kalbi için kandili dil ki şule-i meyden ferahı var. Yakuttur ki cismi terden çerağı var. Yani insan kalbi öyle bir kandile benzer ki nasıl kandilin ucundaki ateşin kaynağı aslında içindeki özse insan kalbinde de öyle bir öz var. Yaratıcı oraya öyle bir öz bırakmış ki o öz tıpkı kırmızı bir yakut gibidir. Nasıl kırmızı bir yakutun sonsuza dek yaydığı bir enerji var, bir ışık var, sonsuz bir ışık kaynağıdır kırmızı yakut. İnsan kalbinin içine de yaratıcı öyle bir ışık koymuş ki o ışığın adına biz sevgi diyoruz.
Evet. Değerli hocam, şimdi pek çok kitaplar var. O kitapları da dinleyicilerimizle buluşturacağız ama bugün sizinle birlikte aslında yeni bir yaklaşımı konuşmayı evet. çok arzu ediyoruz. Evet. Eğitimde yeni yaklaşımlar dediğimizde, geleceğin eğitim sistemi dediğimizde, yeni nesil dersler dediğimizde aslında tam da bu şu anda önümüzde bulunan ve birey yetiştiren kitapların içinde buluyoruz kendimizi.
Evet,
nedir diye soralım yeni nesil
aslında şöyle düşünmek
kitaplar,
lazım.
Yeni nesil eserler.
Düşünün, bugün bilgiye nasıl ulaşıyoruz? Mesela elinizde bir cep telefonu var, akıllı bir telefon. Ve dünyanın neresine isterseniz, dünyanın neyine ulaşmak isterseniz rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Neden? Çünkü internet bağlantınız var. Yani bugün 2020... Ve 2020'de siz dünyanın her yerine elinizdeki küçük bir cihazdan ulaşabiliyor, istediğiniz bilgiyi cebinize indirebiliyorsunuz. Peki bugün 10 yaşında olan bir çocuk, 30 yıl sonra, 40 yaşında ve hangi mesleği yapıyorsa o mesleğin zirvesinde. Peki bu 10 yaşında olan çocuk, 30 sene sonra bilgiye nasıl ulaşır? Söyler misiniz? Bir hayal edelim.
Evet, kim bilir neler çıkacak.
Nasıl ulaşır? Yani akıllı gözlükler mi olur acaba? Ki var bugün zaten.
Hı hı.
Ya da ne bileyim daha başka bir
hayal
cihaz mı?
Hayal sınırlarımızı zorluyor.
Hayal sınırlarımızı zorluyor. Ben şöyle düşünüyorum aslında 30 yıl sonra bilgiye ulaşmanın yolunu bugün hayal etmemiz neredeyse imkansız. Belki de sadece düşünmeniz yetecek. O bilgiyi aşağıya indirmek için yani buluttan zihninize inebilmesi için sadece düşünmeniz yeterli olacak. Ne bileyim belki de küçük bir çip olacak. O çipin içine istediğiniz yerden istediğiniz bilgiyi indirebileceksiniz. Bunun hayalini bile kuramıyoruz. Peki 30 yıl sonra ne değişmeyecek? Bilgiye ulaşmanın yolları bu kadar hızlı bir şekilde değişirken 30 yıl sonra insanlar için ne değişmeyecek?
İnsan yine insan, beyin
i̇nsan
yine beyin.
İnsan yine insan.
Evet.
Peki 30 yıl sonra iletişim ve beden dili değişir mi dersiniz? Hayır. 30 yıl sonra konuşma becerisi değişir mi dersiniz? Hayır. 30 yıl sonra zamanı etkin kullanma, yani zaman yönetimi değişir mi dersiniz? Hayır. Problem çözme ve müzakere teknikleri? Hayır. Felsefe, analitik düşünce? Hayır. Adab-ı muaşeret, yani nezaket kuralları? Hayır.
Umarız hayır.
Hayır.
Evet,
peki
evet,
okuma
evet.
becerisi? Hayır. Yazma becerisi? Hayır. Etkili liderlik ve yönetim becerisi? Hayır, değişmez. 30 yıl sonra da insanlar bu becerileri hem akademik hem de sosyal yaşamlarında kullanmak zorundalar. İşte yeni nesil derslerin ortaya çıkış noktası burada. Yani 30 sene sonra insan için ne değişmeyecekse İnsanı akademik ve sosyal olarak başarıya taşıyacak olan ne varsa yeni nesil derslerin içinde var. Çünkü biz 1. sınıfta beden dili ve iletişimi öğretiyoruz. İlkokul 1, şu kadarlar.
Siz şu anda bu projeyi yürütüyorsunuz. 2 yıldır
tabii Uludağ Koleji'nde 2 yıldır yürüyen bir proje bu. Ve 1. sınıfta çocukların beden dili ve iletişimle ilgili öğrendiklerini ve aileden gelen anekdotları, çocukların tutum ve davranışlarındaki değişiklikleri dinleseniz inanamazsınız. Çocuk 1. sınıfta beden dili ve iletişimi öğreniyor. 2. sınıfa geçiyor, konuşma becerileri dersi var. Sesini kullanmayı, nefes almayı, 1 yıl önce öğrendiği beden dili ve iletişim becerisini konuşurken nasıl kullanması gerektiğini burada öğreniyor. Tonlamayı, vurguyu. Çocuk iyi bir konuşmacı olarak daha 2. sınıfta bu işin kodlarını edinmiş oluyor. Çocuğumuz 3. sınıfa geçiyor. Aslında sadece çocukla ilgili değil, hepimizin çok önemli bir noktası bu. Hepimizin şikayet ettiği bir şey var. Hele hele kentli insanın. Zamanı yetirememe problemi. Evet. Zaman yetmiyor. Zamanım yok. En çok kullandığım
okumaya
sözcüklerden bir tanesi.
Okumaya da zamanımız yok değil mi?
Aslında bakarsanız biraz kılıf gibi görünmeye başladı bu değil mi? Halbuki zaman yönetimi günümüzün en önemli konularından bir tanesidir. Ve aslında zaman yönetimi bir öz yönetim becerisidir. Yani insanın kendini yönetebilme becerisi. 3. sınıftaki çocuğumuzun bildiği çok güzel bir cümleyi söyleyeceğim size. Zamanı ürüne dönüştürmenin özgün bir formülünü bulmalısın. Çünkü ürününün değeri zamanının değerini, zamanının değeri ise senin değerini belirler. Ha, öyleyse tek hedef şu olmalı insan için, bizim için. Zamanı ürüne dönüştürmenin bir formülünü bulmalıyız. Ama sizin için o formül başka, benim için başka, bir başkası için başka. Çünkü biriktirdiklerimiz başka. O zaman herkes kendi bünyesinde zamanını ürüne dönüştürebilecek bir formül ürettiğinde tek bir dakikayı bile boşa harcamayacağız. Neden? Çünkü geriye dönüp baktığımızda o geçirdiğimiz zamanın izlerini ürün olarak göreceğiz arkamızda. O yüzden bu kitaplar var.
Evet, hatta şimdi siz bunları anlatırken keşke bizim çocukluğumuzda da ilkokul 1. sınıfta bize bu dersleri verselermiş. İlkokul 3. sınıfta deselermiş ki bakın zamanı ancak böyle yürütebilir ve yönetebilirsiniz. Mutlaka öğretmenlerimiz kendi dimağlarından bize bu konularda bilgiler aktarmıştır ama bunun gerçekten bir müfredat dersi olarak öğretilmesi ve çocuklara aktarılması sanıyorum başka kapılar da açıyor.
Tabii ki. Aslında yeni nesil derslerin hani sadece Uludağ Koleji'nde değil bütün Türkiye'de ilk ve ortaokullarda müfredata dahil edilen dersler arasına girmesini çok arzu ediyoruz. Bunun için Sayın Bakanımıza zaman zaman göndermeler de yapıyorum. Ama şurası çok önemli. Bu becerileri çocuğumuza kavuşturduğumuzda gelecek için çok önemli bir adım atmış oluyoruz. Zaman yönetimi öyle enteresan tutum ve davranışları beraberinde getiriyor ki mesela 3. sınıf çocuklarımızın günlük hayatından fark etmez sözcüğünü kaldırdık. Bu dersin önemli konularından birisidir o. Neden kaldırdık? Çünkü fark etmez sözcüğü ciddi bir değersizlik yolu açıyor zihnimizde. Düşünün, ne içersiniz dediniz, fark etmez dedi karşınızdaki. Bu ne anlama gelir? Yani önüne ne koyarsanız içer anlamına gelir.
Evet, evet.
Bu fark etmezler üst üste biriktikçe karşınızdaki kişi gölgeleşmeye başlıyor.
Evet.
Yani kıymetini yitirmeye başlıyor. Halbuki hayatımızdaki prensipleri oluşturan şeyler verdiğimiz kararlardır. Kahveyi şekersiz içiyorum. Sordunuz nasıl içersiniz? Fark etmez dedim. Siz şekerli içtiğiniz için bana da şekerli bir kahve geldi. Halbuki ben şekerli kahve içmiyorum. Hadi ayıp olmasın diye içtim ama istediğim bir şey değil o. Ben şekersiz içiyorum kahveyi. Eğer orada fark etmez yerine ben mümkünse sade alayım deseydim eğer benim sade kahve içtiğimi öğrenmiş olacaktınız. Bir sonraki gelişmede hocam siz sade içiyorsunuz değil mi kahveyi diyecektiniz.
Evet.
İşte benimle ilgili bir kıymet oluştu.
Evet.
Sizin için benim gözümde.
Çok haklısınız. Bu basit bir örnek gibi gözüküyor ama çocuğun üniversite çağına geldiğini düşünelim. Oğlum hangi üniversiteye gitmek istiyorsun? Hangi bölümü seçmek istiyorsun? Fark etmez. Doktor mu olacaksın? Mühendis mi olacaksın? Öğretmen mi olacaksın? Nasıl fark etmez? Bütün
fark
hayatını
eder.
Belirleyecek bir karar.
Şimdi 3. sınıftaki çocuklarımızdan bir tanesi Asya. Selam ve sevgilerimi gönderirim. Annesi de Selin Hanım. yemeğe çıkıyorlar bir akşam. Oturuyorlar sofraya, restoranda. Asya soruyor annesine, Selin öğretmenimize. Anne sen ne yiyeceksin? Selin öğretmenim fark etmez diyor.
Eyvah eyvah.
Asya'nın verdiği cevabı söylüyorum size. Ama anne fark etmez bir yemek ismi değil.
Oo, çok güzel.
Çok güzel bir cevap.
Çok.
Dolayısıyla zamanı yönetmek tabii ki mümkün değil. Yani zamanın önüne geçmek, durdurmak, yavaşlatmak bunların hiçbiri mümkün değil. Ama kendimizi o akış içerisinde planlamak çok önemli. Düşünsenize 3. sınıf çocuğu Eisenhower zaman matrisini kullanabiliyor. Bunu birçok insan bilmez. Halbuki bir öncelik belirleme sistemidir. Hayatınızda önceliklerinizi belirlemenin çok basit bir yoludur bu aslında. Bir kare çizerseniz dörde bölersiniz. Önemli, önemsiz, acil, acil olmayan. Madde 1. Eğer yapacağınız iş, atacağınız adım acil ve önemliyse karşılığını şunu görürsünüz. Hemen yap. Acil ve önemli. Hemen yapmalısın. Madde 2. Acil ama önemsiz. Yani onu benim yapmamın bir önemi yok. Benim yerime sen de yapabilirsin. O da yapabilir. Bir başkası da yapabilir. O zaman devret. Çünkü eğer o işi başkası yapabiliyorsa senin yapmana gerek yok. Madde 3. Acil değil ama önemli. Yani benim için onu yapmam çok önemli. Fakat bir aciliyeti yok. Devretme. Bu sefer ertele.
Sıraya koy.
Tabii. Ertele, sıraya koy. Bu hafta olmasına gerek yok. Bir sonraki hafta da yapabilirim bunu de. Ve haftaya ertele. Madde 4. Hem acil değil hem de önemsiz. Düşünüyorum. Bunu yaptığımda bana herhangi bir katkısı var mı? Hayır, yok. Yapmadığımda kaybettiğim bir şey var mı? Hayır, yok. O zaman kesinlikle yapma. İşte şu an toplumumuzun çok önemli problemlerinden birisi şu, Eisenhower zaman maddesindeki 1. ve 4. maddenin yerini karıştırıyoruz. Yani önceliklerimizi belirleme konusunda çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Bizim için önemsiz ve acil olmayan şeyleri ilk sıralara, asıl yapmamız gereken, hemen yapmamız gereken acil ve önemlileri ise sona bırakıyoruz.
Evet, değerli hocam, aslında sizinle ilk karşılaştığımızda süremizin yetmeyeceğini ne yazık ki tahmin ediyordum ama çok az kaldı süremiz. Bu son dakikalarımızda öğrenci arkadaşlarımıza, velilere ve öğretmenlere,
evet,
bu anlamda bu yazdığınız birbirinden kıymetli kitaplar anlamında neler söylemek istersiniz?
Tabii öncelikle şunu söylemek isterim. Geleceğin eğitimi bugünkü eğitimden çok başka olacak. Gelecekte birçok şey değişecek ama insani olanlar değişmeyecek. Geleceğin eğitimi yeni nesil dersler 30-40 yıl, 50 yıl sonra değişmeyecek bu temel beceriler üzerine kurulmuştur. Ve biz istiyoruz ki bu temel becerileri Türkiye'deki bütün çocuklarımız vakit geçirmeden öğrensinler ve edinsinler. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'na yeni nesil derslerin müfredata girmesi için de yine aynı zamanda çağrımızı da yapıyoruz.
Evet, bir kez daha bu mikrofonlardan duyuralım. Tabii yurt dışından kardeşlerimiz de ve velilerimiz de bizi dinliyor. Evet. Onların eğitim sistemleri tabii dil anlamında farklı olduğu için ve eğitim anlamında farklı olduğu için belki bu tür dersler vardır sistemlerinde ama...
Çünkü aklın yolu bir,
evet,
sonuçta.
Ama eğer yoksa da bence onlar da en azından bir ışık yakmış olalım zihinlerinde ve anne babalar eğer bu dersler müfredatlarında yoksa bile sizin bu yazdığınız okuma becerileri, etkili liderlik, temel iletişim becerileri kitaplarını edinip okuyarak da çocuklarını evde de eğitebilirler. Bu arada son dakikalarımızda hemen şunu da söylemek isterim. Okuma becerileri, etkili liderlik ve zaman yönetimi şu anda çıkmış olan kitaplarımız.
Doğrudur.
Ve yolda olan kitaplarımız var. Onu da size soralım. Hangileri?
Şimdi 1. sınıftan 8. sınıfa kadardı yeni nesil derslerimiz. Şu anda 3 kitabı çıktı. Üçü yolda, konuşma becerisi, temel iletişim becerileri ve nezaket kuralları, yani adab-ı muaşeret, onlar 2. dönem çıkacak. Uludağ Gelişim Yayınları'ndan rahatlıkla temin edebilirler. Diğer üçü ise, kalan son 3 ders ise yazın inşallah okuyucusuyla buluşacak. Böylece 2. yılın sonunda derslerimizin her birinin aynı zamanda bir ders kitabı da
olmuş
olacak.
Evet. Peki o son inşallah yazın çıkacak olan derslerin isimleri henüz
yaratıcı,
belli mi?
Tabii. Yaratıcı yazarlık, problem çözme becerisi ve müzakere teknikleri ve analitik düşünce ve felsefe.
Ay, aslında için. Keşke hepsini şu anda yaşımız büyük demeyip biz okumaya başlasak da bizden sonraki nesilleri en azından bu kitapların ışığında eğitmeye devam etsek. Evet. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Yayınımıza
katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için ve her şeyden önce çocuklarımız için gerçekleştirmiş olduğunuz bu emek için. Çünkü gerçekten şu an önümde dediğim gibi yaklaşık 9-10 kitap var ve hepsi ayrı bir emeğin ürünü. Çok çok kıymetli. Okullarımızda inşallah da yakın zamanda çocuklarımız bu eğitimi dersler vasıtasıyla, müfredat vasıtasıyla alırlar. Ama dediğimiz gibi eğer şimdilik böyle bir imkan yoksa da kitapları okuyarak da detaylı bilgi sahibi olabilirler.
İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ümidimiz o. Ben teşekkür ediyorum efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi ve Uludağ Gelişim Akademisi Başkanı Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı bizlerle birlikteydi. Eğitimde yeni yaklaşımları, geleceğin eğitim sistemini, yeni nesil dersleri konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın sesleri.